Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bağkır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. Bugün çok değerli bir konukla Mustafa Hakan Alvan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar.
Mustafa Hakan hocadan biraz bahsetmek istiyorum. 200'den fazla eser bestelemiş bir bestekar. Neyzen, TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmış. İstanbul Kültür Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda ve Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yaşatma Vakfı'nda faaliyetlerine devam ediyor. Hocamız hem arşiv çalışmaları yapıyor, Dil Beyti isminde web sitesinin ve musiki portalının ortaya çıkmasında çok büyük emekleri var. Saz ve Söz Meclisi isminde eşi hanımefendi Türkan Alvan'la beraber müşterek bir kitabı var. Ülkemizde ve yurt dışında düzenlediği konserlerle, programlarla klasik Türk musikisini tanıtmaya gayret eden çok değerli çalışmaları olan bir hocamız. Hocam az önce takdim esnasında klasik Türk musikisi ve Türk tasavvuf musikisi gibi bir takım kelime terkipleri kullandım. Siz bu terkipleri, bu tasnifleri ne kadar doğru buluyorsunuz?
Efendim bu tasnifler son 100 yılın ifadeleridir. Daha önce musiki geleneğimizde ilmi musiki ifadesi kullanılır müziğimiz için. İlmi musiki, musiki ilmi. Ecdadımız müziğe bir ilim gözüyle bakmıştır. Hikmete dair bir ilim olarak kabul etmiştir. Urfalı Nabi merhumun, şair Urfalı Nabi'nin, musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir diye bir tarifi var. Yani evet, hikmete dair bir fen konusudur musiki. Ecdadımız da işte klasik musikiyi, işte tasavvuf müziği gibi ifadeler kullanmazlar. İlmi musiki denir. Bu müzikle hem beşeri duygularını hem ulvi duygularını anlatır. Bizim coğrafyamızda ezan da makamlıdır, ninni de makamlıdır. Efendim düğünlerde çalınan oyun havaları da makamlıdır. Bir aşk, sevda türküsü de makamlıdır. Klasik bir işte nevakar, Itri'nin nevakarı da işte neva makamındadır. Dolayısıyla Türklerin müzik, bir tane müzik kültürü vardır.
Evet.
Bunun içerisinde hem beşeri hem ulvi bütün duygularını anlatır. Dünyaya hatta ve ahirete dair ne kadar hissi varsa bu müzikle anlatır. Eyvallah. Makamsal müzik dediğimiz bu müzikle anlatır. O yüzden bu ifade klasik Türk musikisi, tasavvuf musikisi bu son yüzyılda kullanılan ifadelerdir bunlar. Dediğim gibi bizim ecdadımız müziği sadece ilmi musiki diye tarif etmiştir.
Eyvallah. Hatta geçen bir röportajınızda pop müziğin bile aslında geleneksel musikimizin bir anlamda devamı olduğunu söylemiştiniz.
Tabii ki yani.
O bana çok ilginç
geldi. Tabii tabii yani işte Barış Manço'lar, işte Sezen Aksu'lar vesaire vesaire. Onların bütün parçaları bizim Türk müziğiyle bağlantılıdır. Makam anlayışı üstünedir. Evet, enstrümantal anlamda koma seslerden feragat edilmiştir ama icracıların okuma üslubu hala da öyledir. Böyle bizim geleneksel müziğimizle bağlantılıdır. Bir Norveç pop müziğinden çok farklıdır bizim müziğimiz. Bizim pop müziği parçalarını bugün Alaturka sazlarla çalın. Kanun, işte efendim keman, ud gibi enstrümanlarla çalın. Ha, bu bir Türk sanat müziği parçası diyiverirsiniz hemen, evet. Yani. O mesele bundan ibarettir.
Eyvallah. Sizin şahsi maceranızda musiki merakınız nasıl başladı hocam?
Ben küçüklüğümden beri müziğe çok düşkündüm. Yani hep böyle şarkılar, türküler söylerdim kendi kendime. 6 yaşında bir çocukken bile hatırlıyorum, böyle sahilde tek başıma gezerdim. Şey vardır, meşhur Hüzzam türkü vardır. Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile diye. Onu kendi kendime söyler ağlardım. Yani 6 yaşında çocuk bu türküyü söyleyip niye ağlıyor hala anlamıyorum, bilmiyorum. Ama müziğin o zatı bizi etkiliyordu demek ki. Bünyemizde müziğe karşı bir ilgi vardı. Küçüklüğümden beri ortaokul çağlarında flüt çalardım. Blok flüt. Hatta 45'lik plakları koyardım pikaba. Orada Türk sanat müziği parçalarına flütle eşlik ederdim. Böyle bir çocukluk dönemi geçti. Sonra konservatuvara işte girdik. Orada ney enstrümanını seçtik. Devamında da işte İstanbul Üniversitesi'nde bir müddet çalıştım. TRT'de bir müddet çalıştım. Sonra son 30 yıldır da Kültür Bakanlığı'nda, İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu'nda çalışıyoruz. Yani küçüklükten gelen bir şey de bizim için.
Evet.
Tabii bizim jenerasyonun, yani yaşı 50'nin üstündeki jenerasyonun şöyle bir şansı var. Tek kanallı radyo, tek kanallı televizyon dönemi TRT dönemlerinde dengeli bir müzik şeyi vardı. Yani Türk halk müziği programları, Türk sanat müziği programları, işte Türkçe sözlü hafif batı müziği programları, o zaman pop ifadesi kullanılmazdı. Bu müzik türleri çok dengeli olarak yayınlanırdı ve herkesin evinde de radyo bütün gün açık olurdu. Dolayısıyla belli başlı Türk müziğinin, hem halk müziğimizin hem de Türk sanat müziğinin belli başlı şarkılarını, eserlerini, işte enstrümantal parçalarını biz bunları doğal olarak duyardık. Yani ben yerde halının üstünde işte oyuncaklarımla oynarken radyoda Hüzzam Faslı çalardı. Ben Hüzzam Faslı'nı dinlerdim yani. Konservatuvara girince ben bu parçayı biliyorum demeye başladım yani. Orada meşk ettiğimiz parçalar geldiğinde.
Büyük müzik işin aslar kulaktan beslenmenin önemli olduğunu
tabii
söylüyorum.
Tabii yeni jenerasyonun o şeyi var şimdi. Mesela yaşı 50'nin üstünde 10 tane insan bir araya gelsin. İşte Yar Saçların Lüle Lüle Hicaz Türküyü hepimiz beraber okuruz. Ama bugün 18 yaşında 10 tane çocuğu bir araya getirin, ortak bir parça okuyamazlar. Çünkü her biri ayrı bir müzik türü dinliyor, ayrı bir sanatçıyı dinliyor. Yani belki de işte Kanadalı bir şarkıcıyı dinliyor, öbürkü Meksikalı bir şarkıcıyı dinliyor, öbürkü Koreli bir şarkıcıyı dinliyor.
Evet.
Dolayısıyla eskiden bizim müziğimiz bizim bir arada tutan bir faktör idi. Şimdi maalesef öyle değil. Yani halk müziğimiz olsun, Türk sanat müziği olsun, Türk tasavvuf müziği olsun, artık özel dinleyici kitleleri olan müzikler bunlar. Popüler ortamı domine etmiyorlar artık. Popüler ortamı domine eden o pop müziği dediğimizde, yani biraz önce arz etmiştik, o da bizim müziğimizle bağlantılı olarak yürüyor el an. Yani onda bir makam anlayışı var hepsinde. İşte dinliyorsunuz bir pop müziği parçasını, işte Tarkan'ın işte bir şarkısını dinliyorsunuz. Aa bu Rast diyorsunuz, aa bu Hicaz diyorsunuz, aa bak bu işte Kürdi diyorsunuz, bu Nihavend diyorsunuz. Yine bir makam bağlantısı var.
Eyvallah. Safer Dal'ın bu müzik yolculuğunda nasıl bir katkısı oldu size?
Ha, şimdi tasavvuf müziğine geldik.
Evet.
Ben henüz işte konservatuvar bitirdim. Çeşitli kurumlarda profesyonel müzik icracılığı yaparken yolum Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı'na düştü. Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı'nda o dönemde başında Sefer Dal Efendi Hazretleri bulunuyordu. Sefer Efendi 1926 doğumludur. Gençliğinde tasavvufi konulara ve tasavvuf müziğine çok merak sarmış. Osmanlı dönemi tekke şeyhlerinden Fahrettin Efendi'nin yanına gidip gelmeye başlamış. O kanalla kaybolmak üzere olan tekke müziği eserlerini derlemeye başlamış. 1940'lı yıllarda eline büyük bir makara teyip alıp işte eski Osmanlı döneminden kalma tekke mensuplarının ziyaret etmeye başlamış. İşte efendim Eyüp Sultan'da şu sokakta şöyle bir kişi vardır. İşte bu çok ilahi bilir, duyarmış, gidermiş kapısını çalarmış. Efendim siz işte ilahi biliyormuşsunuz, onları ses kaydı yapsak mı? Tabii o dönemde tekke ve zaviyelerin kapanmasından dolayı kanuni bir yasak var. O eskiden oralarda yaşamış insanlar tedirginler. Yani böyle bir hani ben ilahi okutacak bu genç, kaydedecek, acaba başım belaya girer mi diye endişelerle Sefer Efendi çoğu kez kapılardan kovulurdum diyor yani. Bırak kardeşim evladım bu işleri, başımızı belaya mı sokacaksın diye. Sonra diyor işte mahallede biraz araştırırdım, bu amca neyi sever? İşte güllü lokum sever. Haydi güllü lokum yaptırıp kapısını bir daha çalardım diyor. Böyle ikna ede ede yüzlerce belki binlerce eseri derlemiş.
Bu arada Safer Efendi'nin mesleği ne hocam?
Safer Efendi'nin mesleği kendisi pastaneci, tatlı ustası. Daha sonra büyük pastaneleri oldu Beyazıt'ta. Yani ticaretle uğraşırdı.
Buna rağmen bu
onun amatörce var. Amatörce merakı, yani profesyonel müzisyen değil. E tabii müzik dersleri almış gençliğinde. Ama amatörce uğraşırdı. Dolayısıyla bugün Türk tasavvuf müzikisi diye bir müzik türü varsa bu ülkede ve bunun bir birikmiş mirası varsa büyük ölçüde Sefer Efendi'nin bu gayretlerine bağlıdır. Onu hemen şunu söyleyeyim, 80'li yıllara kadar yüzlerce binlerce ses kaydı yapmış Sefer Efendi. 1980 yılında Cüneyt Kosal'la, Üstad Kanuni Cüneyt Kosal'la tanışıyor. Cüneyt Kosal çok iyi bir müzik adamıydı. Teknik anlamda da çok iyi bir müzik adamıydı. Cüneyt Kosal 10 küsür sene devam eden bu ses kayıtlarını notaya alma çalışması yaptı. Aynı yıllarda Turgut Özal'ın işte başbakan olduğu yıllara denk geliyor. O dönemde de Türkiye'de biraz daha demokratik açıdan daha özgür bir ortam oluştu. O dönemde de popüler ortamın Türk sanat müziği sanatçısı Ahmet Özsan, ki Sefer Efendi'nin de çok yakınıdır. O bu birikimi, bu derlenen ve notaya alınan bu tasavvuf müziği birikimini geniş halk kitlelerine takdim etmeye başladı. Büyük konserler vermeye başladı. İşte Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu'nda 2 gün üst üste konser olurdu. O kadar çok ilgi olurdu. 1985-86 yıllarında ben giderdim konservatuar talebesiyken o konserlere. Dolayısıyla bugün ülkemizde Türk tasavvuf müziği diye bir müzik türü varsa Sefer Efendi'nin derlemeleri, Cüneyt Kosal'ın bunları yazması ve Ahmet Özsan Bey'in bunları halka takdim etmesiyle oluşmuştur. Büyük oranda. Tabii tasavvuf müziği kaybolmasın diye gayret eden bazı çevreler var. İşte Yusuf Ömürlü hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Onun gayretleri var. Ankara Radyosu'nda Ahmet Hatipoğlu var. Onlar kendi çapında çok emek sarf etmişlerdir ama geniş halk kitlelerine ulaşmada Ahmet Özsan çok daha farklı bir rol oynamıştır. Evet. Popülerliliği açısından bu çok
hem
işe yaramıştır.
Hem tanıtma konusunda böyle bir faydası olmuş. Aynı zamanda bir de kurumsallaşmış.
Tabii.
Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yaşatma Vakfı'nın uhdesinde yanlış bilmiyorsam bu kayıtlar ve notalar birikmiş. Hatta takdimde bahsettiğim Dil Beyti uygulamasının da ana malzemesi galiba buradan toplanan kayıtlar.
Tabii bu vakfın icra ettiği eserlerin dijital ortamda yayınlanmasıdır o.
Eyvallah. Yeri gelmişken onu da sorayım hocam. Bu bahsi geçen kurumlarda ne tür faaliyetler yapıyorsunuz?
Şimdi İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu kurucu müdürü Tuğrul İlençer beyefendiydi. Malumuz merhum. Ahmet Özsan Bey de genel sanat yönetmeni idi. Tabii ikisi süreç içerisinde yaş haddinden emekli oldular. Bu topluluğun, Kültür Bakanlığı bünyesindeki bu topluluğun da kurulmasının işte sebebi hani 80'li yıllarda Ahmet Özsan Bey'in özel gayretleriyle popüler ortamda, işte kültür merkezlerinde, konser salonlarında Türk tasavvuf müziğini halka sunduğu dönemde o dönemin başbakanı Turgut Özal bir konsere geliyor, dinliyor. Bu meseleye sahip çıkıyor ve diyor ki Ahmet Bey, siz bunları biliyorum şahsi gayretlerinizle yapıyorsunuz ama ben bu müzik türünün devlet şemsiyesi altında olmasını istiyorum diyor. Turgut Özal'dan böyle bir teklif geliyor Ahmet Özsan Bey'e. Onlar da memnuniyetle kabul ediyorlar ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir topluluk kuruluyor. Bendeniz'de o topluluk ilk 91 yılında işte kuruldu. Bendeniz'de o zaman oraya girdim ve o tarihten beri de orada görev yapıyorum. O topluluk bu biraz önceki serüvenin bir devamı gibidir. Yani artık bir derleme yapıldı, notaya yazıldı, halka tanıtıldı ve bu artık devletin koruması altına, şemsiyesi altına girdi. O aşamada da bendeniz işte 91 yılından itibaren de o toplulukta ney sanatçısı olarak çalıştım. Hep aynı anlayış, yani eski derleme, koruma, o anlayışla yeni üretimler yapma. Yine bendenizin yani bestekarlığa başlaması Seferdal Efendi'nin teşvikleriyle olmuştur. Bir gün ya Neyzenbaşım sen hiç ilahi besteledin mi dedi. Gayret ettim efendim ama olmadı dedim. Hadi inşallah bundan sonra bestele dedi. Sonra eve gittim, açtım, bir Naatlar kitabı vardı, Diyanet İşleri Başkanı'nın bastığı. Ahmet Efe'nin bir şiir denk geldi. Esselam ey Ahmet-i Muhtar olan son nebi diye bir ilahi besteliği verdim. Sonra popüler ortamda da o ilahi çok okunur oldu. Sağda solda elan dostlarımız okuyorlar. Yani bizim vakfımızın hani hem eskiyi derleme hem de o günün müzisyenlerine yeni üretimler konusunda teşvik verme gibi de bir misyonu vardır. Bendeniz de etrafımızdaki genç kabiliyetli arkadaşlarımıza bunu yapmaya çalışıyorum. Şiirler veriyorum. Hadi şunu bir bestele. Ve size şunu söyleyeyim. Bugün tasavvuf müziği repertuarının üçte biri kadim eserler, üçte ikisi son 50 yılda bestelenen eserlerdir.
Müthiş bir olan.
Yani Cüneyt Kosalı da bestekarlığa Sefer Efendi teşvik etmiştir. İşte Zeki Altun'u teşvik etmiştir ve vesaire vesaire. Bugün repertuara baktığınızda büyük bestekarların büyük çoğunluğunu Sefer Efendi bestekarlığa teşvik etmiştir. O vesileyle bu eserler çıktı
ortaya. Eyvallah. Aslında soracağım sorulardan birisi de oydu. Yani bu sanatta modernleşme arayışları her dönemde olan bir şey. Musikede de bu var tabii. Hatta Tamburi Cemil Bey'in tambur icrasına getirdiği yenilik,
evet.
Cin Uçen Tanrı Korur'un o işte deneysel besteleri vesaire. Bunlar bu duruma bazı örnekler. Bir yandan da Dede Efendi galiba son vefat edeceği hac ziyaretine giderken bu oyunun tadı kaçtı diyor. Musikiden bahisle. Bu ikisini bir arada düşündüğümüzde ne söyleyebiliriz hocam? Yani siz geleneğin tıkandığını düşünüyor musunuz?
Hayır, ben geleneğin tıkandığını düşünmem. Her konu kendini güncellemelidir. Her konu, teknik, sosyolojik, her konu kendini güncellemelidir. Kendini güncelleyemeyen şey yok olmaya mahkumdur. Malumunuz yani. Bilgisayarınızı güncellemezseniz yeterince iş göremezsiniz onda. Tamburi Cemil Bey Türk musikisinde saz icrasına bir güncelleme format atmıştır. İşte Münir Nurettin Selçuk icralarıyla bir format atmıştır. İşte Bekir Sıtkı Sezgin kendi icra anlayışıyla geleneğe bir format atmıştır. Dolayısıyla bizim bugün bazı yaptığımız bestelerde de aynı şeyi görebiliyoruz. Yani genç jenerasyonun da yaptığı, bizim de yaptığımız şeylerde. Bir konu formatlanmazsa hayatta kalamıyor malumunuz. Bizim müziğimizde de böyle çalışmalar var mı? Vardır. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet aklı böyle bir karar almıştır. Biliyorsunuz işte bizim halk müziğimiz batı normlarında işte çok seslendirilecek. Türk milleti kendi türkülerini çok sesli batı anlayışında dinleyecek diye bir devlet iradesi ortaya konmuştur. İşte bunun için Beşliler diye bir ekip, işte Adnan Saygun vesaire isimlerin bulunduğu bir ekip yurt dışına gönderilmiştir. Batı müziği eğitimi almışlardır. Bunlar Türkiye'de bir takım besteler yapmışlardır. Cemal Ulvi Erkin işte Köçekçeleri şey yapması, orkestrasyonu yapması, işte Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu bestelemesi gibi gibi. Fakat kültür ve yani müzik üstünde, müzikle sınırlandıralım. Müzik devlet ideolojisinin müdahale edebileceği bir şey olmamalıdır. Yani bunu toplumun kendi sosyolojik devinimi içerisinde
kendinden çıkması lazım.
Yani emirle yapılacak şey çok canlı olmuyor. Yani hani bir delikanlıya sen şu kızı seveceksin, emrediyorum diyebilir misiniz?
Hayır.
Denmez. O olursa olur. Kendi devinimi içerisinde olur. Şimdi evet. Bir nevi öyle bir şey yapılmış Cumhuriyet'in ilk yıllarında. O sonuç vermemiş. Toplum bunu yine kendisi halletti. Bugün bakın halk müziği, açın TRT müziği, halk müziği programlarını seyredin. Türk sanat müziği programlarını seyredin. Orada klasik enstrümanların yanında, işte bir bağlamanın, kabak kemanenin, kavalının yanında arkada bir bas gitar görebiliyorsunuz. Yaylılar, batı yaylıları görebiliyorsunuz. Bizim müziğimizin, makamsal müziğimizin icap ettirdiği kadar modernleşmeyi bizim halkımız yapıyor zaten şu anda. Popüler ortamda belli bir altyapıyı, belli bir armoniyi biz müziğimizin içine katıyoruz. Bugün popüler ortamda bu iş çözülmüştür. Bas gitarlar, klavyeler, davullar, klasik sazların yani kanun, ut, keman, kemençe, klarnetin arkasında bakıyorsunuz bas gitar var, klavye var, bateri var. Yani biz müziğimizi icap ettiği kadar modernize ediyoruz şu anda. Bu konu çözülmüştür.
Bu tabii işin icra tarafı aslında. Bir de beste tarafı var. Üretim.
Bakın beste, o icrayı duya duya yeni besteciler de o sound'un çağrıştırdığı melodileri artık bestelemeye başladılar. Dolayısıyla mesela biraz önceki okuduğum, ilk benim yaptığım ilahi o anlamda orkestrasyona çok müsait bir ilahidir ki nitekim yapıldı. Esselam ey Ahmedi Muhtar olan son nebi. Bu mesela, bunun çok sayıda orkestrasyonu yapıldı. Evet. O doğal olarak oluyor. Bir besteci muhitteki müziği ve tınıyı içselleştirdiği zaman ona uygun melodiler üretmeye başlıyor. Şu anda Türk müziğinde gerek eski repertuar gerek üretilenler icap ettiği kadar modernize ediliyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Bu modernize kelimesini de yanlış anlamamak lazım. İnsanın bir müziği dinlerken arka planda derinlik duyma ihtiyacı vardır. Bakın bizim geleneksel sazlarımızda da mesela tamburun bir telinde bir şey çalarken alttan bas tellerden sesler geliyor bazen.
Evet.
Mızrabı dokundurursunuz değil mi? O çıplak bir melodiye bas ses, uygun armoni duyma ihtiyacı vardır. Bakın tamburun oluşumunda da fıtrattan gelen bir müziğin zenginleşme ihtiyacını görürsünüz tamburda da. Bu utta da öyledir. Kanun çalan da bir melodi çalarken öbür eliyle bazı tellere dokunur. Oradan bas sesler gelir veya yaptığı melodiye uygun bir armoni gelir. Evet. Bizim geleneksel müziğimizde de bunun işaretleri vardır. Ama bugün enstrümantal açıdan çok daha büyük imkanlar var. Bunları kullanıyoruz. Ve biz makamsal müziğimizden taviz vermeden, yani komalar, o bizim minik minik koma seslerimiz vardır makam müziğimizi oluşturan. Onlardan taviz vermeden, ki o makamsal komalar bizim duygu dünyamızı çok güzel ifade ettiği için onlar vardır, yaşamıştır. Dediğim gibi o 100 yıl önce devletin emriyle yapılan mesela müziklerde, çok seslendirmelerde o küçük komalar hiçe sayılmıştır, kaldırılmıştır. Tamamen tamper, yani piyanodaki sesler baz alınarak yapılmıştır. O müzik halkımızda karşılık bulmadı ve yaşayamadı. Toplum icap edeni üretti. Yani aslında devlet de aklının da istediği bir şey buydu. Ama o günkü emirle yapılan şey bunu ortaya koyamadı. Toplum yine kendisi halletti onu. Bizim müziğimizin böyle bir macerası vardır.
Eyvallah. Bir de müziğimiz hakkında şöyle bir genel kanaat var. Klasik Türk müziği ise bir usul müziğidir aynı zamanda. Bu usul meselesi önemli çünkü mimaride bir fil ayağı camide, fil ayağı modeli var. Veya şiirde bir vezinden bahsediyoruz, aruz vezininden, heceden.
Tabii.
Musikide de bir usul şeklinde form karşımıza çıkıyor. Sanattaki bu formlar üzerine tefekkür ettiğinizde sizin zihninizde ne canlanıyor hocam?
Şimdi ilk önce bu, hani şiirimizde bir ritim vardır, bir usul vardır. İşte vezin dediğimiz hece vezni, aruz vezni. Bu hece vezni, aruz vezni meselesi bizim müziğimize usul olarak, Türk musikisi usulleri, yani düm tek tek, düm tek gibi böyle dize vurduğumuz bir ritim kalıbı vardır. Bu kalıpların birçoğu şiirimizdeki aruzla örtüşür. Yani şiirde böyle bir ritim olduğu için müzikte öyle bir ritim zuhur etmiştir. Edebi, yani şiirdeki aruz kalıplarıyla Türk musikisindeki usul kalıpları birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani bir besteci bir beste yaparken şiirin vezdine bakar ilk önce. İşte müstefilatün varken gönülde. Varken gönülde, müstefilatun vezinde. Şimdi bunun usulü de düm tek tek, düm tek varken gönülde. Bakın Türk aksağı usulü çıkıyor burada karşınıza. Dolayısıyla varken gönülde. Hiç bakın bir şey yok, bir size ters gelen bir şey yok. Varken gönülde demedim. Gördünüz mü?
Doğru.
Çok, çok çirkin değil mi bu?
Bu arada şeyi fark ettim.
Bunun gibi, yani bizim müziğimiz ve usullerin, yani edebiyattaki vezinlerle Türk müziğindeki usullerin böyle bir ikiz kardeşliği söz konusudur. Müzik kültürümüzün büyük bir şeyi bu anlayışla ortaya çıkmıştır.
Eyvallah. Türk aksağı dediniz ya hocam.
Evet.
O bestedeki Türk aksağı usulünün kullanıldığı, daha doğrusu ona kaynak teşkil eden vezin de genelde Türkçe şiirlerde en çok kullanılan, hatta Türk aruz kalıplarının en meşhurlarından biri kabul edilen bir şey.
Zaten işte
İsim benzerliği de var.
Fa-ilatün, fa-ilatün. En geniş şey, yaygını budur. Sonra mefa-ilün, mefa-ilün vardır. Sonra müstef-ilatün gibi gelir. Edebi sahada en çok kullanılan vezinler bunlardır. Müziğimizde de zaten en çok bunların karşılığını buluyoruz. Yani o usul ve aruz uyumu. Mesele şurada, hani bizi dinleyen arkadaşlar biraz teknik şeyleri boğmayalım burada. Mesele şudur, insan ruhu ahenk ister. Çünkü evet, biz ahenkli bir kainatta yaşıyoruz. Ahengin minicik bozulması, bakın ne kadar büyük sorunlar ortaya çıkartıyor değil mi? Mesela iklim değişikliği oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Varlık alemindeki ahenge eşlik etme şeyleridir bunlar, belirtileridir. Yani şiirin ritminin olması, müziğin usulünün olması fıtratımızla örtüşen bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın kün emriyle var ettiği sistemde büyük bir ahenk vardır. Ve biz ürettiğimiz sanatla da bu ahenge eşlik ederiz. Yani bizi dinleyen seyircilerin hatırında bu cümlenin kalmasını arzu ederim.
Eyvallah. Güzel bir son cümle oldu.
Evet.
Bana birkaç dakika gibi geldi ama süremizi doldurmuşuz.
Öyle
hocam.
Mi?
Evet.
Ya daha yeni başladık diye düşünüyordum ben ama.
Saatlerce konuşulursa yine eyvallah, zevk tabii, edilecek tabii, konular bunlar.
İnşallah.
Ağzınıza sağlık. Zaman. Çok teşekkür
rica
ederiz.
Ederim. Estağfurullah.